Ayrım 11, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, sayfa 136. Bütün ihalelerden çam çıktı. Peki sorarım size, ihale neden yapılır? Kamu yararını gözeterek maddi kaybı en aza indirgeyip en iyi hizmeti alabilmek için değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hiç böyle olmamış. İlk kitapta da yazdım. Ali Okan Çam, Gökçe'nin 100 milyonlarca liralık ihale verdiği isimlerden biri. Parsel parsel işlerden onun payına Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ düşmüş. ASKİ'ye uçan kuşu satmış. 5 günde bir belediyeden ihale alan bir iş adamı kendisi. ASKİ Genel Müdürlüğü özel güvenlik elemanı almak istediği her ihaleyi Çam Güvenliğe vermiş. Üstelik ihaleyi acil diyerek yine kılıfına uydurmuşlar. Dahası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin belediyeye özel güvenlik hizmeti sunması için 1992 yılında kurulmuş olan Anfa Güvenlik adında firması var. Hatta bu firma lider bir kamu şirketi olarak kurduğu eğitim kurumuyla özel güvenlik sektöründe rol almak isteyen binlerce insanı sertifikalandırıyor. Buna rağmen düzenlenen 13 güvenlik personeli konulu ihaleyi de aynı kişiye vermişler. Tek tek yazayım, isteyen kontrol etsin. İhalelerin kayıt numaraları 2015-62131, 2015-43436, 2015-18540, 2015-27326, 2014-167964, 2014-149700, 2014-124460, 2014-88000, 2014-72524, 2014-19517, 2013-161720, 2013-82487, 2014-129312. Öyle ki ihalelerin yaklaşık maliyeti belirlenirken de teklif alınan firmalardan biri yine Ali Okan Çam'ın sahibi olduğu firmalar. Düzen kurulmuş. Pazarlık usulü gereği en az kanunda yer alan 3 isteklinin ihaleye çağrılması aşamasında her ihaleye sabit olarak Çam Güvenlik AŞ firması davet edilirken diğer davet edilen firmaların ise ne tesadüf ki aynı adreste kayıtları çıkmış. Alımı yapılan özel güvenlik personelinin hizmet vereceği birimlere bakıldığında personelin helikopter pist alanı, abone ve tahsilat şubeleri, temiz ve pis su arıtma tesisleri ve muhtelif bölge müdürlüklerinde istihdam edileceği anlaşılmış. Teftiş kurulu raporunda da şu ifadelerle olay özetlenmiş. Bu bölgeler aktif olarak kullanılmakta olup idarece hizmet vereceği bilinen, bilinmesi gereken birimlerdir. Bu bölgelerde personel istihdam edilmesinin herhangi bir ani ve beklenmedik veya idarece öngörülmeyen bir durum olmadığı ortadadır. Bunun yanı sıra pazarlık usulü gereği en az kanunda yer alan 3 isteklinin çağrılması aşamasında her ihaleye sabit olarak Çam Güvenlik AŞ firmasının davet edilmesi, diğer 2 firmanın değiştirilmesinin sadece prosedürü tamamlamak amacıyla kanunda öngörülen en az 3 istekli şartını sağlamaya yönelik bir işlem olduğu gözler önündedir. Sonuç olarak yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak iddianame düzenlenip cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz. Bakın, bu sadece devede kulak kalacak bir hikaye. Sadece birkaç sayfada bir kazanılan milyonların nasıl bir düzenle elden ele geçtiğini görüyorsunuz. Benim itirazım buna, yoksa hakkıyla alan alsın ihalesini ama işte o zaman da 1 liralık işi 100 liraya satamazlar. Anlatmakla bitecek gibi değil. Bakın değerli dostlar, Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bir ihale düzenliyor. İhale inanılmaz kapsamlı, yok yok adeta. İhale kayıtla 2015-157124. İhale adı, Ankara il sınırları içinde bulunan parklar, refüjler, yan bantlarının yeşil alanları, piknik alanları, rekreasyon alanları, mezarlıklar, havuzlar ve göletler ile belediyemize ait tesislerin bitkisel inşaat, tesisat, elektrik, bakım ve onarım işi. İhalenin düzenlendiği dönemde yani Aralık 2015'te yaklaşık maliyeti 1 milyar 788 milyon lira. Yani eski para ile 1 katrilyon 788 trilyon. O gün kur 2.90 civarlarında, dolar olarak karşılığı tam 616 milyon 551 bin dolar. Bu satırlar yazıldığındaki değerini kur 12.55 ile çarpmak bile istemiyorum. 28 Aralık 2015 tarihinde yapılan ihaleye 3 firma katılıyor. Katılan firmalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anfa Limited Şirketi, İstanbul iştiraki İstanbul Ağaç AŞ ve Uyanıklar İnşaat. Uyanıklar İnşaat teşekkür edip teklif vermemiş. İstanbul Ağaç AŞ 1 milyar 729 milyon lira teklif veriyor. Anfa ise 1 milyar 722 milyon lira teklif veriyor ve ihaleyi kazanıyor. Sözleşmede 20 Ocak 2016 tarihinde imzalanıyor, işin süresi 24 ay. Genel Sekreterlik tarafından 2 Ocak 2018 tarihinde olur veriliyor ve iş bitimi süresinden itibaren 92 takvim günü ilave süre verilerek 2 Nisan 2018 tarihine kadar iş süresi uzatılıyor. ABB Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede ise işin ihalesinde iş kalemi olarak 5301 pozun yer aldığı, ancak işin uygulaması esnasında 1817 pozda çalışılmadığı belirlendi. Bununla birlikte yapılan pozlardaki belirtilen metrekarelerin çeşitli kullanım alanlarındaki çim, çiçeklik alan, ağaçlık alan, sert zemin temizliği gibi hak ediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldığı tespit edildi. Yani hem daha az iş yapıldı hem de hak ettiklerinden daha fazla para ödendi. Bakın size kalem kalem tespit edilen rakamları yazayım. Rakamsal boyut dudak uçuklatır. ABB başkanlığınca yapılan teftişte alım ile ilgili tam 576 milyon 677 bin lira idari zarar olduğu tespit edildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başlık bitkisel toplam zararı, zarar miktarı 309 milyon 526 bin 485 lira 58 kuruş. Elektrik toplam zararı, zarar miktarı 23 milyon 714 bin 387 lira. Yapısal peyzaj toplam zararı, zarar miktarı 15 milyon 234 bin 975 lira 31 kuruş. Yapısal inşaat toplam zararı 9 milyon 54 bin 331 lira 96 kuruş. Tesisat toplam zararı 1 milyon 126 bin 989 lira 40 kuruş. Kent mobilyaları toplam zararı 3 milyon 158 bin 709 lira 70 kuruş. Toplam zarar 361 milyon 815 bin 879 lira 17 kuruş. İnceleme kapsamında hazırlanan ön rapora istinaden savcılığa suç duyurusu yapılan yaklaşık maliyet zararı 579 milyon 568 bin 998 lira 27 kuruş. Toplam zarar 938 milyon 384 bin 877 lira 44 kuruş. Yapılan incelemelerde kurul raporunda yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının arttırılması nedeniyle idarenin zararına neden olunduğu da vurgulandı. Bakın değerli dostlar, toplamda 938 milyon lira zarardan bahsediyoruz. Anlatmakla bitecek gibi değil. İstifadan önce belediye parasıyla eve alınan mobilyalar. Asıl anlatmak istediğim konuya gelirsek, hani belediyeyi kendi çiftliği gibi kullanmış deriz ya, tam olarak öyle. Sanki belediye bütçesi halkın parası değil de kendisine sunulan padişahlık hazinesiymiş gibi davranmış. Bu anlatacağım olayda da belki verdiği ihalelerdeki gibi milyonlarca lira harcanmamış ama belediye parasıyla 7 kalem demirbaş olarak kayıtlara geçen Dikmen'deki evine mobilyalar almış, hem de alımlar yine acil denilerek yapılmış. İşin ilginç yanı bu alımların Göpçek istifa ettirilmeden bir ay önce yapılması. Hakikaten acilmiş yani. Biraz ayrıntıya girelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28 Eylül 2017 tarihli 1334 sayılı yazısında ekte belirtilen malzemelere acil ve zorunlu ihtiyaç duyulmaktadır şeklinde ifade edilerek bütçeden karşılanmak üzere 7 kalem malzemenin alınması için alım kararı onaya sunulmuş. Karar başkanlık oluruna sunulmuş ve dönemin yetkilisi Asım Balcı tarafından onaylanmış. 7 kalem mobilya alınacak ve çok acilmiş bu. Bu istek onaylanmış tabii ki. Hatta bu sefer göstermelik bir ihale bile yapmamışlar. Doğrudan alım kararıyla gerçekleştirilen olayda görevlendirilen personelce piyasa araştırılması yaptırılmış. Yapılan piyasa araştırmasında da en uygun fiyatı Seven Mobilya isimli şirket vermiş. Sonra da söz konusu işin KDV hariç 53.750 liraya satın alınması ve bedelinin firmaya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca ödenmesi hususu talep edilmiş, onaylanmış. Tek tek belgesi var. Yazayım. 29.9.2017 tarihli taşınır istek belgesi, 29.9.2017 tarihli teslim tutanağı, 29.9.2017 tarihli muayene kabul tutanağı, malzeme alımı işinde muayene ve teslim tutanağında imzası olanların ve Seven Mobilya yetkilisinin ifadesi alınmış. MG isimli şirket çalışanı ifadesinde tek tek anlatmış. 2017 yılı Eylül ayında Özel Kalem Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 7 kalem demirbaş malzemenin talebinin yapılması tarafımdan istenildi. Bunun üzerine gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra muayene kabul ve teslim aşamasında firma yetkilileri ile görüşülerek malzemenin henüz teslim edilmediği, birkaç boya işleminin olduğu söylenmiştir. Fatura aşamasında firma aranıldığında malzemelerin Dikmen Vadisi Başkanlık Konutu'nda kullanılmak üzere Nevin Gökçek tarafından sipariş edildiği ve oraya teslim edildiği tarafıma söylenmiştir. Yasal sorumluluğum gereği teslim edilen malzemeleri yerinde görmek istediysem de bunu o dönemin şartları içerisinde gerçekleştirme imkanım olmadı. Zira söz konusu yer dönemin belediye başkanı İ. Melih Gökçek tarafından konut olarak kullanılmakta olup belirli sayıda personel dışında girişe izin verilmiyordu. Buna rağmen söz konusu malzemelerin fotoğraflarını firma yetkilisinden alarak dosyasına ekledim ve mevzuat çerçevesinde öngörülen ilgili evraklarını hazırladım. Nitekim müfettişliğimizin uhdesinde bulunan dosyadaki fotoğraflar bahsettiğim fotoğraflardır. HHC isimli başka bir çalışan ise ifadesinde 2017 yılı Eylül ayında Özel Kalem Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere alınan 7 kalem demirbaş malzemenin dönemin belediye başkanı İ. Melih Gökçek'in Dikmen Vadisi'ndeki başkanlık konutunun içinde bulunan çalışma ofisinde kullanılacağı dönemin Özel Kalem Müdürü Fevzi Yılmaz tarafından bize söylendi diyor. Yani aslında mobilyaların Gökçek için alındığı belediye yetkililerince saklanmış. Aynı ifadenin devamında da şu sözlere yer veriliyor. Teslim edilen malzemeleri teslim edilen başkanlık konutunda görme imkanım olmadı. Zira söz konusu yer dönemin belediye başkanı İ. Melih Gökçek tarafından konut olarak kullanılmakta olup belirli sayıda personel dışında girişe izin verilmiyordu. Ayrıca alımını yaptığımız malzemeler demirbaş kayıtlarına alınıyordu. Demirbaş kayıtlarında mevcut olması gerekiyor. Esas ifade ise mobilyaların alındığı Seven Mobilya isimli şirketin sahibi Hakan Seven'e ait. O ifadesinde işi biraz daha ileriye götürüp Nevin Gökçek'in yanında bir iç mimarla firmaya giderek mobilya seçtiğini anlatıyor. Şaka gibi. Gece gündüz çalışıp Melih Gökçek'in eşine mobilya almışız haberimiz yok. Hem de istifadan bir ay önce apar topar yapılan ihalesiz alımla. İşin ilginci istifadan bir ay önce alınan mobilyalar için şirkete giden Nevin Gökçek, beğendiği mobilyaların bir ay içerisinde hazır olmasını istiyor. Hakan Seven olayı şöyle anlatıyor. 2017 yılı Eylül ayında dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ. Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, yanında bir iç mimarla firmamıza gelerek mobilyaları beğenip renklerini seçtikten sonra firmamıza mobilyaları hazırlamamız için bir ay süre verdi. Ödeme firmamıza tarihi tam hatırlayamamakla beraber mobilya siparişinin verildiği günlerde Seven Mobilya hesabına bankaya havale EFT yoluyla yapıldı. İnsanlar ay sonunda elektrik faturasını ödeyemiyor, onlardan zorla elde edilen vergilerle oluşturulan bütçe bakın nerelere harcanıyor. Yazacak çok şeyim var ama hakarete girmemesi için burada noktalıyorum. Son söz. Hindistan'da M.Ö. 4. yüzyılda yazılmış Arthashastra eserini bilir misiniz? Dipnot, Kautilya Arthashastra hazırlayan L.N. Rangagarayan, çeviren Utku Umut Bulsun, Kırmızı Kedi, Şubat 2018. Yazarı Kautilya'dır. Maurya İmparatoru, Chandragupta'nın danışmanı ve başbakanı, iktidarın yükselişinin mimarı. Kamu yönetimi üzerine yazılmış tarihi bir eser, yolsuzluğun o dönemlere kadar giden eski bir tarihi olduğunu bize anlatır. Nasıl ki dilin ucundaki balın veya zehrin tadını almamak imkansızdır, bir kamu görevlisinin de yemek yememesi en azından kralın gelirlerinden bir kısmını imkansızdır. Suda hareket eden balıkların suyu yutup yutmadığını bilemeyeceğimiz gibi, devlet görevinde çalışan kamu görevlilerinin kendileri için para ayırıp ayırmadığını bilemeyiz. Eserin devamında Kautilya, balı zimmete geçirmenin 40 yolu olduğunu belirtir ve bu yolları sıralamaya devam eder. Barthan 1997, 2 notlu üst üste 1320. Emin olun, Türkiye'de kamu kurumlarında son 20 yılda yolsuzluk için bir 40 yol daha bulunmuştur. Her zaman söylüyorum, Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlükler akademik bir inceleme konusu olacak kadar yegane ve tuhaftır. Şu anda savcıların önünde 3 katrilyonluk kamu zararı ve usulsüzlüğe dair dosya bekliyor. Elbette Gökçek dönemine ilişkin. Soruşturulur ve doğrusu ortaya çıkarılır mı? Zaman gösterecek. Siz güne başlarken evinize nasıl ekmek götüreceğiniz derdinin verdiği düşünceyle yanıp tutuşurken, ilk kitap ve şimdi bu kitapta anlattığım olayların kahramanları ne kadar milliyetçi, ne kadar dindar olduklarından bahsedip ona buna türlü ithamlarda bulunuyorlar. İnsanların milli ve dini hassasiyetlerini kullanarak bu dünyayı kendileri ve yandaşları için cennete, doğru dürüst yaşayan insanlar için cehenneme çeviren bu din tüccarları her dönemde halkın sırtına bir sürük gibi yapıştılar, yapışmaya devam edecekler. Asıl olan halkın bu duyguları kullanarak kendisinin sömürülmesine izin vermemesidir. Değerli okurlar, yolsuzluk bazılarına diğerlerinden daha fazla çıkar sağladığı ve kamu kaynaklarının ve hizmetlerinin haksız dağılımına yol açtığı için ekonomiyi, yasal ve siyasal düzeni bozar. Sonuç olarak yolsuzluk yoksulluğu kat kat arttırmakta ve yoksulluk yaratmaktadır. Fakirliğimizin temel sebebi yolsuzluktur. Son 20 yılda binlerce zengin ortaya çıkarken nasıl oldu da milyonlar fakirleşti sanıyorsunuz? Ankara özelinde düşünelim, sadece yolsuzluk mu? 15 Temmuz günü halkın üzerine ateş açan, TBMM'yi bombalayan, FETÖ mensuplarını besleyen, büyüten, mali açıdan her isteklerini yerine getiren, hatta iddiaya göre belediyeyi onlara teslim edenlere ne diyeceğiz? Ve bu kişiler hala sıkılmadan ona buna FETÖ'cü, şurcu, burcu diye ithamlarda bulunuyor. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi tek rehberimiz akıl ve bilim olmalı. Oysa yüzyıllardır asalaklar ve çıkarcılar ne zaman fırsatını bulsalar din ve hamaset ile devletin kaynaklarını sömürmeye çalışıyorlar. Bugün işlerine gelmeyen herkesi hainlikle suçluyorlar. Neredeyse muhalefet eden herkesi suçlu ilan ediyorlar. İnançları kendi siyasi emellerine alet edip salt iktidar ve güç için pervasızca dinbazlık yapanlar asıl onlar. İnançları kullanarak ve sömürerek bu cemaat ve tarikatların devlete sızmasına izin verenlerin, onlara ne istedilerse verenlerin hiçbir günahı yok. Yıllarca FETÖ ile ortaklık yapanlar, sıradan halka FETÖ için referans olanlar, yurttaşlara FETÖ'nün abilerini, dershanelerini, okullarını, şirketlerini, medyasını, kurumlarını adres gösterenler, devleti paylaşamayıp çıkan kavga ile ortaklık bitince mağduriyet yaygarası yapanlar hep aynı kişiler. Aynı zihniyetin ortak yolcuları. Yani sorun bir tane değil ama kesin bir şey var. Bizler çoğunlukla orta halli ve yoksul insanlarız. Tek amacımız ve isteğimiz kimseye muhtaç olmadan yaşamak ve alın terimizin karşılığını almak. Ödediğimiz vergilerle hayatımızın kolaylaşması, hepsi bu. Ancak açgözlü siyasetçiler, tüccarlar, dolandırıcılar, çıkarcılar hem kendileri hem aile bireyleri hem çevreleri hem şürekaları buna izin vermiyor. Doymuyorlar. Karınları doysa gözleri doymuyor. Doyuramıyoruz. Kurdukları sistem emeğimizi sömüren bir yapı haline almışsa, faturalarımızı, kiramızı ödemekte zorlanıyorsak, hatta ödeyemiyorsak sebebi belli. Sadece Melih Gökçek meselesi değil, bu bir düzen ve kitabın kapağını kapattığınızda iktidar ve çevresinde bir sürü benzer karakter olduğunu görmenizi istiyorum. sevgi ve saygılarımla. Kitabın sonu. 2 Ocak 2022. Sayfa 147.